Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Farvardin 1400, Hicri Kameri 16 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 30 Mart 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Burhan Hişmetli ile Ermenistan Başbakanı'nın istifasını açıklaması etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, sinemada Nevruz ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ayetullah Hameney'nin 4000 şehit kongresi yetkiliyle görüşmesindeki beyanatı bugün yayınlandı. Cumhurbaşkanı Ruhani Amerika'nın İran milletine yönelik ekonomik terörizminin devam ettiğini belirtti. Ali Rabi, İran ve Çin işbirliği belgesinin tarafları için hiçbir yükümlülüğü olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, Birleşmiş Milletleri Afgan taraflar arasında müzakereyi kolaylaştırmaya çağırdı. Ve Türk lirası değer kaybına devam ediyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin geçen ay Yazd eyaletinin 4000 şehidini anma kongresini düzenleyen yetkililerle görüşmesinde beyanatı bugün kongre yetkilileri tarafından yayımlandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni görüşmede Yazd Şehitleri Kongresi'nin fidan dikmek, çeyiz tedarik görmek, hastaları ücretsiz tedavi etmek, kültürel ve yardım paketleri dağıtmak, Kur'an-ı Kerim hatmetmek gibi çalışmalarını takdirle karşıladığını ve Yazd halkını yenilikçi bildiğini belirterek, Yazd halkı kutsal savunma yıllarında da yeraltı tünelleri kazmak ve İslam savaşçılarını üniforma tedarik görmek gibi önemli çalışmaları yürüten bir halk olduğunu belirtti. Ayetullah Hameni, Yazd halkının inkılap sürecinde de Kum halkının katliamının 40. gününde kıyam etmeleri önemli bir konu olduğunu belirterek, Yazd halkı İslam inkılabı tarihinde önemli rol ifa ettiklerini, bu süreçte şehit Ayetullah Sidduki'nin rolü de unutulmaz olduğunu ve daha sonra da merhum Hatemi aynı yolu izlediğini ifade etti. Şehitlerin mesajını yaşatmayı vurgu yapan Ayetullah Hameni, şehitlerin berzah aleminde özel yaşamı söz konusu olduğunu ve onların yolunu izleyenlere mesajı korku ve hüzünden korunmak olduğunu vurguladı. Ayetullah Hameni, umut veren bu mesaj, dünya düşkünü insanların vesveselerine karşı olduğunu belirterek şöyle ekledi. Şehitlerin cihat meydanında bulunma amaçları, Vasiyetnamelerinde de belirtildiği üzere inkılabı, rahmetli imamı ve hicabı savunmak, düşman şerrini bertaraf etmek ve nizamın hedeflerine ulaşma yolunu açmaktır. Bu hedeflerin bazı çevrelerce zedelenmesine müsaade edilmemelidir. Yazd şehitleri arasında 1000 kadar şehit öğrenci yer aldığını hatırlatan Ayetullah Hamenei, bu onurlu şehitleri gençlere tanıtmak ve onları önceki kuşak gençlerin büyük işinden haberdar etmek gerektiğini kaydetti. Düşmanlar gençleri inkılap yolundan saptırmak için sürekli çaba harcadığını belirten Ayetullah Hamenei, düşman vesveseleri gençleri etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Şehit ebeveynleri ve eşlerinin anıları da kayda alınması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, bu denli mümin insanları yetiştiren ailelerin özellikleri mutlaka kaydedilmeli dedi. Ayetullah Hamenei beyanatının sonunda bazı insanların şehitlerin bereketiyle İslam Cumhuriyeti nizamında güven içinde ve hür yaşadıkları halde şehit kanına aykırı davranmalarını esefle karşıladığını belirterek bu zümreye karşı şehit kanını korumak için çaba harcanmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın İran milletine yönelik yaptırımlarına işaretle Amerika'nın İran milletine karşı ekonomik terörizmi ve cinayetlerinin sürmekte olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Piyasa Düzenleme Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada herkesin İran'ın geçen 3 senede benzeri görülmeyen ekonomik bir savaşa karşı mücadele verdiğini bildiğine temasla böyle bir ekonomik savaş başka herhangi bir ülkeye de atılsaydı o ülkenin ekonomisi çökerdi ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Ruhani geçen 3 yılda Amerikalıların hatta İran'a gelen gıda malzemelerine müdahale edip yaptırım uygulamalarına temasla bunun tarih boyunca Amerika için kara bir leke olacağını söyledi. Ruhani korona salgınına da temasla bugün tüm dünyanın koronavirüs salgınına maruz kaldığını ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez böyle bir sorun yaşandığını kaydetti.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi'i, İran ve Çin işbirliği belgesinin uluslararası bir sözleşme, anlaşma ve antlaşma sayılmadığını, bu belgenin sadece bir yol haritası olduğunu ve taraflar için hiçbir yükümlülük getirmediğini söyledi. Hicri Şemsi 1400 yılında ilk basın konferansında konuşan sözcü Ali Rabi'i, Çin ile İran arasında imzalanan stratejik işbirliği belgesinin içerikleri ve başlıklarının yayınlandığını ve herkesin bu belgeye erişebildiğini söyledi. Belgenin tam metninin yayınlanmasının tarafların onayına bağlı olduğuna dikkat çeken Rabi'i, İran olarak bunu yayınlamakta bir sakınca görmediklerini ancak Çin'in görüşünün farklı olabileceğini ifade etti. Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin İran ile Çin arasında imzalanan stratejik işbirliği belgesinden rahatsız olduğuna dikkat çeken Rabi'i, İran'ın ulusal çıkarları çerçevesinde uygun gördükleri herhangi bir ülkeyle işbirliği belgesi imzalayacaklarını kaydetti. Sözcü, İran-Çin işbirliği belgesinin karşılıklı saygı ve kazan-kazan formülü çerçevesinde hazırlandığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Tacikistan'da düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nı yaptığı konuşmada, bölge ötesi aktörlerin çözümleri Afganistan barışı için yapıcı değil ifadesini kullanıp, Afganistan'da kalıcı istikrarın sağlanması için tek yolun Afgan taraflar arasında diyalog olduğunu belirtti. Zarif, Tacikistan'da düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nı yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel yakınlaşma ve Afganistan'ın bölgesel denklemlere dahil olması için çabalarına işaretle, Afganistan'da barışın sağlanması için Afgan taraflar arasında diyaloğun şart olduğunu kaydetti. Afganistan'ın bölgesel etkileşimlere girmesi için İran İslam Cumhuriyeti'nin çaba sarf ettiğine vurgu yapan Zarif, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması sadece Afgan taraflar arasında diyalog yoluyla mümkündür ifadesini kullandı. Afganlar arası görüşmeleri kolaylaştırma konusunda Birleşmiş Milletler'e çağrı yapan Zarif, bu ülkede yapılan herhangi bir anlaşmada Afgan halkının kendi kaderini belirleme hakkını garantilemesi gerekiyor diye konuştu. Bakan Zarif ayrıca Afganistan ve İran arasındaki ilk demir yolu hattının 10 Aralık 2020 yılında hizmete açıldığını hatırlatarak bu gelişmeyi uluslararası bölgesel bir demir yolu ağının oluşumunda önemli bir adım olarak değerlendirdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran, Afganistan ve Tacikistan'ın bölgede istikrar ve yakınlaşmasının sağlanmasındaki işbirliğinin önemini işaretle, Tahran'ın operasyonel bir program çerçevesinde kültürel alanda işbirliğine hazır olduğunu kaydetti. Duşanbe'de düzenlenen Asya Kalbi Konferansı'nın kulisinde Afganistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları'yla üçlü bir toplantıda bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran, Afganistan ve Tacikistan'ın bölgede istikrar ve yakınlaşmasının sağlanmasındaki işbirliğinin önemini işaretle, Tahran'ın operasyonel bir program çerçevesinde kültürel alanda işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Tacikistan Dışişleri Bakanı da toplantıda İran'ın zengin kültürüne saygı duyduğuna işaretle, İran, Tacikistan ve Afganistan'ın kültürel ortaklıklarının bölgesel entegrasyonun bariz örneği sayıldığını söyledi. Afganistan Dışişleri Bakanı da her üç ülkenin bölgesel konularda ortak görüşlere sahip olduğuna işaretle, operasyonel yol haritası uyarınca üç ülkenin ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliğini takip etmeye hazır olduğunu kaydetti.
Devrim muhafızları genel komutanı düşmanın İran milletiyle savaşmayı aklından bile geçiremediğini, çünkü İran milletinin nasıl direndiğini gördüğünü ve düşmana galip gelmek için hazırlıklı olduklarını kaydetti. Komutan Hüseyin Selami bugün Yezd vilayetinde Şehitler Kongresi'nde yaptığı konuşmada şehitlerin varlığının düşmanların İslami İran'ı domine etmesine engel olduğunu işaretle, İslami İran'ın Ayetullah Hamenei'nin liderliğinde parlak ilerleme, başarı, olgunluk ve bağımsızlığa kavuştuğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi şehitlerin güç simgesi olduğunu belirten Tümgeneral Selami, bugün İran milletinin fedakarlık ve şehadet kültürüyle başarılı ve onurlu bir konuma geldiğini söyledi.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet İbadi, İran'a olan borçların ödenmesine ilişkin yaptığı açıklamada sorunun çözümlenmek üzere olduğunu duyurdu. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü İbadi bu bağlamda yaptığı açıklamada, bakanlığın bütçe sorununa rağmen Irak'ın elektrik üretim kapasitesini 19 bin megawatta yükselmeyi başardığını kaydetti. Sözcü İran'ın Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılama noktasındaki yardımlarına işaretle, İran'ın Irak'a doğalgaz ihracatının 50 milyon fit küpten 22 milyon fit küpe düştüğünü hatırlatarak, İran'ın Irak'a ihraç ettiği doğalgaz miktarının artmasını temenni etti. Doğalgaz alımından dolayı Irak'ın İran'a borcunun 2 milyar 600 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken İbadi, Iraklılar tarafından bu paranın temin edilerek Irak Ticaret Bankası'na yatırıldığını, ödenmesi önündeki tek sorunun İran'a yönelik yaptırım olduğunu belirtti. İbadi bu meselenin iki taraf arası çözüme kavuşmak üzere olduğunu söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgınında son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiğini, 10.250 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62.569'a, vaka sayısının ise 1.875.234'e çıktığını aktardı. COVID-19'a yakalanan hastalardan 3.953'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının 1.608.807'ye ulaştığını ifade etti. Lari ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibariyle 12.751.397 olduğunu kaydetti. Sözcü Lari, ülke genelinde 25 kentin kırmızı ve 56 kentin turuncu olarak belirlendiğini söyledi.
Türk lirası yeni işlem gününde gelişen ülke para birimlerine kıyasla negatif ayrışma sergiledi. İlk işlemlerin 8,21 seviyesinden geçtiği dolar-tl kurunda takip eden bölümde 8,28'in üzerini test edildikten sonra 8,27 seviyesinde denge sağlandı. Bloomberg HD'nin aktardığına göre Türkiye'nin risk primi 470 baz puandan işlem görürken gösterge tahvil faizi ise %19.15 seviyesinde. Kurdaki artışta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğinin de etkili olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda para politikası kurulu üyesi olan Murat Çetinkaya, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden alınmış, yerine Mustafa Duman atanmıştı.
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, hükümette değişiklikler bekleniyor. AKP kulislerinde dolaşan acayip bir haber var. Eski Başbakan Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak diyorlar düşüncesini dile getirdi. Turan yazısında Tansu Hanım'ın başbakanlık yaptığı yıllarda Amerika'daki lobilerle ilişkiler kurduğu, Erdoğan ile Amerika Başkanı Biden arasındaki buzları eriteceği, Türkiye ile Amerikan yönetimi arasında köprü kuracağı, Londra borsalarında borç para bulabileceği konuşuluyor. Tansu Hanım Dışişleri Bakanlığı kabul eder mi bilmiyorum ama düşünülen işlerin hiçbirini yapabileceğini sanmıyorum. Onun Türkiye'nin uluslararası görüntüsünü düzelteceğini hayal edenler sadece hayalleriyle kalırlar. Köprünün altından çok sular aktı. Zaman hayli değişti çünkü ifadesini kullandı.
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, İtirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ortak çıkar alanlarında çalışma kararı çıktığını hatırlatarak, bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz değerlendirmesinde bulundu. Borrell, Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta başlıklı blog yazısında geçen hafta Avrupa Birliği ile Rusya, Çin ve Türkiye ilişkilerinin öne çıktığını belirtti. Rusya ve Çin'in Batı dünyasına karşı güçlerini birleştirmiş görüntü çizdiğini, Avrupa Birliği'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine karşı uygulamaları nedeniyle bu ülkenin bazı yetkililerine yaptırım kararı aldığını hatırlatan Borrell, Rusya ve Çin'in yakınlaşmasının temelinde demokratik değerlerin reddedilmesinin yattığını yazdı. Bir başka cephede yeni daha önce birçok gerginliğin bulunduğu Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinde ise haberler bir nebze daha iyi ifadesini kullanan Borrell, geçen hafta başında Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile yaptıkları toplantıda genel söylemde ve Doğu Akdeniz'deki durumda iyileşme olduğu konusunda mutabık kaldıklarını aktardı. Borrell aynı zamanda Türkiye'nin iç meselelerinde HDP'nin kapatılması için açılan dava ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması gibi endişe verici gelişmeler gördüklerini belirtti. Bütün bunları ve Kıbrıs konusunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen haftaki Brüksel ziyaretinde konuştuklarını aktaran Borrell yazısında, şuna ikna oldum ki daha yapıcı bir tavır elde etmek ve bunu sürekli kılmak için Türkiye ile aktif şekilde çalışmayı devam etmeliyiz ifadesini yer verdi. Borrell, Türkiye'nin yapıcı tutumunu göz önünde bulundurarak Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin Türkiye ile Gümrük Birliği'nden göçe kadar ortak çıkar alanlarında angajman hedeflemek konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı. Bunu kademeli, orantılı ve Türkiye zıtlaşma yoluna girerse geri çevrilebilir şekilde yapacaklarını ifade eden Borrell, tüm bu konularda ve Doğu Akdeniz Konferansı ile daha geniş bölgesel konularda artık aktif şekilde çalışacağını bildirdi. Türkiye'nin daha yapıcı şekilde çalışmasına ihtiyaç duyduğumuz kilit konulardan biri ise Libya ifadesini kullanan Borrell, 10 yıl süren çatışmanın ardından Libya'da bir birlik hükümeti ve siyasi geçiş şansı bulunduğunu hatırlattı. Borrell, Türkiye'nin Libya'da önemli bir aktör olduğunu, şimdi Avrupa Birliği'nin Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından istenirse ateşkesin gözlemlenmesi dahil ilave olarak neler yapabileceğine bakması gerektiğini kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda iki YPG mensubu öldürüldü. Türkiye basınında yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün Suriye'nin kuzeyinde YPG mensuplarının TSK mevzilerine yönelik ateş açmasının ardından bu operasyon başladığını bildirdi. Operasyonda YPG mensubu iki kişinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Türkiye güvenlik güçlerince düzenlenen Irak'ın kuzeyindeki operasyonda ise PKK'nın gümrük sorumlusu olduğu ifade edilen Ömer Aydın öldürülmüştü.
Siyonist rejim İsrail'le ilişkileri normalleştiren Bahreyn, İbrahim anlaşmalarını imzalamasından 6 ay sonra ilk İsrail büyükelçisini de atadı. Siyonist rejim İsrail'le ilişkileri normalleştirmeye yönelik İbrahim anlaşmalarını imzalayan Arap ülkelerinden olan Bahreyn, İsrail'e kalıcı diplomatik misyon şefi atadığını duyurdu. Bahreyn Krallığının resmi haber ajansı, hükümetin İsrail'deki diplomatik misyona kalıcı şef atadığı haberine geçti. Siyonist gazeteciler Bahreyn'in İsrail'e ilk büyükelçi atamasını yaptığı Halit Yusuf El Jalahama'nın Bahreyn'in İsrail büyükelçisi olmasının İsrail hükümetinin de onayını aldığı haberlerini paylaştı. İbrahim anlaşmalarını imzalayan ülkelerin başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail'e büyükelçi atamasını gerçekleştirmişti. Jalahama daha önce Bahreyn Dışişleri Bakanlığı Operasyonlar Direktörlüğü ve Amerikan Büyükelçiliği yardımcılığı yapmıştı.
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi sağlıklarına kavuştular. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın çalışma ofisine döndükleri bildirildi. Açıklamada Esad ve eşinin koronavirüs salgınından dolayı karantina döneminin son bulması ve hastalığın tüm etkilerinin bitmesinin ardından bugün işbaşı yaptıkları ifade edildi. Beşar Esad ve eşi Mart ayının başlarına doğru koronavirüse yakalanmıştı. Suriye'de şimdiye kadar 18.638 kişi koronavirüse yakalanmış, 1247 kişi de COVID-19 hastalığından hayatını kaybetmiştir.
Sırada bültenimizin son haberi var. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerikalı yetkililerin zorbalıklarına tepki gösterdi. Rus basınına konuşan Kremlin sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı'nın Amerikalılara zorbalık pozisyonundan konuşmaya izin vermeyeceğini belirtti. Peskov, Moskova'nın Washington'da diplomatik ilişkilerinin kesilme olasılığı hakkında ise radikal senaryolar hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Kremlin sözcüsü ayrıca Rusya ve Amerika'nın stratejik istikrar, silah kontrolü ve bölgesel çatışmaların çözümü için çabalar konusunda diyalog yapabileceğini kaydetti. Peskov daha önce yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Amerikan Başkanı Joe Biden'ın hakaret içerikli sözlerinin ardından Washington ile diyalog için bir ajandası olmadığını söylemişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'nun akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasını istemesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, dün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer ile yaptığı görüşmede Tahran'ın her daim Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasını istediğini belirtti. Asya'nın kalbi İstanbul süreci 9. Bakanlar Konferansı için Tacikistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer ile bir araya geldi. Bakan Zarif, Afgan mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede Tahran-Kabil ilişkilerine değinerek üçüncü tarafların iki ülke arasındaki ilişkileri gölge düşürmeye çalıştığını söyledi. Muhammed Hanif Etmer de bu görüşmede İran'ın Afganistan'ın en yakın dostu olduğunu belirterek ülkesinin ekonomik ve siyasi alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini aktardı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in de defalarca belirttiği gibi Tahran her daim Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanmasından yana olup buna yardım için elinden geleni yapmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da barışı sağlamaya yönelik askeri yaklaşımın başarısız olduğuna inanıyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif de bir süre önce Cenevre'de Afganistan gündemiyle düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada şunları kaydetti. İran, bizzat Afganların önderliği ve katılımında başlayan Afganlar arası diyalogları desteklemiştir. Birleşmiş Milletler'de Afganlar arası diyaloğu kolaylaştırmada kilit rol oynaması gerekiyor. İran da bunun için işbirliği yapmaya hazırdır. Afganistan yıllarca süren savaş ve yıkımla uğraşmaktadır. Ekonomik geri kalmışlık, bölünme, aşırılık ve terörizmden dert çekmektedir. Bu durum çeşitli faktörlerin sonucu olarak değerlendirilmelidir. Ancak bunlardan en önemlisi yabancıların bu ülkeye müdahalesi olmuştur. Kabil Üniversitesi'nde acımasız cinayetler ve Kabil'in çeşitli yerlerine yapılan roket saldırıları da son terör saldırıları olarak bu acı gerçeğin sonucudur.
Burada sorulması gereken soru ise şu: Afganistan'da barış ve güvenliğe nasıl yardım edilebilir? Kuşkusuz yabancı askerlerin Afganistan'dan sorumlu bir şekilde çekilmesi ve görevlerini Afgan güvenlik güçlerine sorunsuz ve etkili bir şekilde devretmelerini kalıcı barış doğrultusunda bir adım sayabiliriz. Ve bu ülkede kalıcı barışa ulaşmak için kolektif etkileşim ve bölge içi kapasitelerin kullanılması şarttır. Bu bağlamda İran'ın bu ülkeye yönelik diplomasisinde birinci öncelik barış için diyalog yaklaşımıyla şiddeti ve savaşı durdurmaya çalışmaktır. Afgan halkın ekonomisine ve geçimine yardımcı olmak ve savaşın neden olduğu tahribatı yeniden düzeltmek, İran açısından siyasi çabaların yanında başarılması gereken diğer önemli bir konudur. Geçtiğimiz aylarda İran Dışişleri Bakanı Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahriyanfert, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahriyanfert, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons ile Tahran'da yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da barış ve güvenlik çağrısı yaptığını vurguladı. İran, Afganların sahip olduğu ve Afgan merkezli barış sürecini destekliyor ifadelerini kullanmıştı. Afganistan konusunda uzman olan Hayrullah Şerifi de İran ve Afganistan'ın yakınlıkları nedeniyle bir sistemin bileşenleri olarak görüldüğünü ve birbirlerini etkilediğine inanıyor. Ekonomik açıdan bakıldığında ise İran, Amerikan yaptırımlarına ve sabotajlarına rağmen Afganistan'ın altyapısına yardım etmede her zaman ön saflarda yer aldı. Bu çerçevede Haf-Herat demir yolunun açılması ve İran ve Afganistan demir yollarının bağlantısı ile Afganistan'ın İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı üzerinden dış dünyaya ticari erişiminin kolaylaştırılması İran'ın bu alandaki eylemlerinin bir parçasıdır. İran, Afganistan'a yardım etmek için etkili enerji girişimlerinde bulunmuştur. Bu yaklaşımlar ve yapıcı girişimler bir arada göz önünde bulundurulduğunda İran'ın bölgesel ve uluslararası diplomasisinin odak noktasının başta Afganistan olmak üzere komşularıyla etkileşim ve işbirliği çerçevesinde barış ve güvenliğin desteklenmesi olduğu ve İran'ın da bu hedefe ulaşmada Afgan hükümetinin ve halkının yanında olduğu söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kuzey Kore'nin Biden yönetimi için çözülmez bir bulmaca olmasıyla ilgili. Kuzey Kore, Pyongyang'ın füze denemelerinin incelendiği Güvenlik Konseyi'nin son toplantısını eleştirerek Güvenlik Konseyi'nin politikalarını çifteli niteledi. Geçen bir haftada Kuzey Kore, güdümlü taktik füze başta olmak üzere bazı füze denemelerinde bulundu. Kuzey Kore bu füzeleri tehditler karşısında kendini savunmak ve Güney Kore ve Amerika tatbikatlarına tepki için denediğini duyurdu. Ancak bu arada Amerika Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore'nin füze denemelerine gösterdiği tepkide Pyongyang'ı Güvenlik Konseyi'nin kararını ihlal etmekle suçladı. Acaba Pyongyang neden yıllar sonra yeniden füze denemelerini başladı? Ve aslında Amerika ile Kuzey Kore arasındaki tartışmaların sonu ne olacak? Kore Yarımadası'ndaki son gerilimin nedenleri ve bu bölgenin vizyonu hakkında birkaç noktaya değinmek gerekiyor. Birinci konu şu ki, Kuzey Kore, Cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir taktik füzesini başarıyla test ettiğini ve doğu açıklarında belirlenen hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi. Aslında Amerika'da Joe Biden'in iktidara gelmesinden bu yana Kuzey Kore ilk kez füze denemesini gerçekleştirmiş oldu. İkinci konu ise Kuzey Kore'nin son denemelerden amacının tehditler ve Amerika ve Güney Kore tatbikatları karşısında kendini savunmak olduğunu bildirdi. Bu arada Kuzey Kore liderinin kız kardeşi ve Amerika ve Güney Kore ile ilgili işler konusunda Pyongyang'ın sözcülüğünü yapan Kim Yo-jung, geçtiğimiz hafta Amerika'yı Güney Kore ile ortak tatbikatla Kore Yarımadası'nı kargaşaya sürüklemeye çalışmakla suçladı. Kuzey Kore liderinin kız kardeşi ayrıca Biden'in 4 yıllık başkanlık dönemini huzur içinde geçirmek için Kore Yarımadası'nı kargaşaya sürüklemekten kaçınması gerektiğini kaydetti.
Öte yandan burada diğer bir konu da Amerikan Başkanı Biden'ın Kuzey Kore'nin füze denemesine gösterdiği tepkide Pyongyang'ı Güvenlik Konseyi'nin kararını ihlal etmekle suçlaması ve Kuzey Kore'yi balistik füze denemelerine devam etmesi halinde uygun yanıt vermekle uyarmasıdır. Biden, Kuzey Kore'nin füze denemesine tepkisinde diğer bir konuya da değinerek eski başkan Barack Obama ile 2016 yılında Beyaz Sarayı terk ederek Kuzey Kore'nin en büyük tehdit ve Amerikan dış politikasının en önemli konusunu teşkil ettiğine dair görüşlerine katıldığını vurguladı. Buna ilaveten Biden, Kuzey Kore ile diplomasi yapmaya hazır olduğunu, ancak bu müzakerelerin gayesinin bu ülkenin nükleer silahlardan arındırılması olması gerektiğini ifade etti. Ancak Pyongyang, perde arkasında Biden yönetimiyle diplomatik temaslardan kaçındığı biliniyor. Sonuç olarak ise Amerika ile Kuzey Kore arasında son iki haftadan beri gerilim giderek artmıştır. Amerika ile Güney Kore arasında ortak askeri tatbikatın düzenlenmesi ve Amerika Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Doğu Asya temasları ve Amerika'nın Japonya ve Güney Kore ile ittifakını güçlendirme çabaları ve de Kuzey Kore vatandaşı bir kişinin Malezya tarafından Amerika'ya teslim edilmesi iki taraf arasında gerilimin tırmanmasına yol açmıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Ermenistan muhalefetinin aylardır süren istifa çağrılarına direnen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan ayında istifa edeceğini duyurdu. Bazı haber kaynaklarının bildirdiği habere göre Paşinyan, Ermenistan'ın Armavir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında ülkede Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, Nisan'da istifa edeceğim ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçimin yapılması için yapacağım dedi. Değerli dinleyiciler, son günlerde Ermenistan'da hararetli gelişmeler yaşandı. Hala da devam ediyor. Ülkede bazı isyan hareketleri ülkenin başbakanına karşı nasıl bir sonuç verecektir? Bunu siyasi makamların dillerinden ve analistlerin görüşlerinden hep duyuyoruz çeşitli görüşlerle. Bugünkü sohbetimizde bu konu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hişmet'i bizimle birlikte. Sayın Hişmet, hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm, hoş geldiniz olsun.
Çok teşekkür ederim. Biz de sizi selamlıyoruz efendim. Şimdi Ermenistan'la ilgili biz geçtiğimiz Hicri Şemsi 1399 yılındaki gelişmeleri gözden geçecek olursak, Karabağ münakaşası ile ilgili aslında Ermenistan'da çok çeşitli isyan hareketleri başladı. Özellikle bu münakaşa bir sonuca varır varmaz ülkenin başbakanına karşı isyan hareketleri başladı bildiğiniz gibi. Şimdi son açıklamaları Paşinyan'ın ne anlama geliyor? Erken seçim için istifa edeceğim dedi. Bunu nasıl siz değerlendirirsiniz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet ki Ermenistan'ın başnaziri bu kadar güçlü, yani halk arasında olan muhalefet tarafından olan tenkitlere karşı yani teslim olmaya vadar olunur ve yeni seçki geçirmeye karar vermeye razılık bildirdi. Bu elbette muhalefetin istediği değildi. Muhalefet derhal istifa versin. Ancak Paşinyan hükümeti hem Garb tarafından hem Rusya tarafından desteklendiği için hala da tab getirmeye devam edildi ve yeni seçkinde özü iktidarda olan halde geçirmek istiyor ve bu da böyle bir formuldu ki belki bu seçkinin geçirilmesinde böyle bir tesirleri oldu ki iktidarı koruyup saklayabilir yeni seçkilerden sonraki şartta.
Doğru. Şimdi efendim, bazı sorular bu konuda ve bu gelişmeyle ilgili gündeme gelmektedir. Özellikle Rusya'nın Ermenistan'daki etkisiyle ilgili aslında bazı çelişkili sorular gündeme geliyor. Rusya eğer isteseydi başbakanı kendi görevinde tutabilirdi. Rusya'nın iradesi çok vurgulanıyor. Özellikle Türkiye medyasında duyuyoruz. Bu konu hakkında nasıl görüşlerinizi bildirirsiniz bizim için?
Rusya düzdür. Ermenistan'da güclü təsirə malikdir. Rusiyanın orada hərbi qüvvələri yerləşibdir. Əsasən Ermənistanın hərbi təhlükəsizliyi, xarici təhlükəsizliyi, yəni Rusiyaya bağlıdır. Alın, keçən aylarda biz gördük Azərbaycan ordusu və o cümlədən Türkiyəyə arxalanaraq Türkiyə ilə manevrlər keçirdilər və Türkiyə ilə Azərbaycan, hətta Ermənistana hərbi hücum planları da var idi. Xüsusilə Ermənistanın cənub hissəsini hücuma keçib oranı Ermənistandan qoparmaq da istəyirdilər. Ancaq Rusiyanın Ermənistanda yerləşdiyi üçün, Rusiyanın yəni hərbi təhlükəsizliyi, Ermənistanın hərbi təhlükəsizliyini qoruduğu üçün bu planlar baş tutmadı. Və belə olan halda Rusiya təbii ki Ermənistanın daxili siyasətinə də ciddi təsirləri vardı. Yəni ancaq Rusiya bunu çox təbii halda icra eləyir. Keçən illərdə də 2018-ci ildə də məxməri inqilab, yəni qərb tərəfindən dəstəklənən inqilab deyilir. Ancaq bu bir üsyanıdır. George Soros'un maliyyələşdirildiyi, təlimat verdiyi qruplar tərəfindən, o cümlədən Paşinyanın başçılıq elədiyi bir üsyanlar nəticəsində Rusiyanın xoşuna gəldiyi iqtidar Ermənistanda devrildi. Ancaq Rusiya buna müdaxilə eləmədi. Bu da yəni çox təbii halda öz təsirini Ermənistanda aparmaqdadır. Rusiya o indiki zamanədə də yəni qərb meyilli olan halda da yani Ermenistan'daki indiki hakimiyet, Paşinyan hakimiyeti ancak Rusya'nın maraqlarına karşı gidebilir. Rusya da bunu yaxşı düşünür. Yani belə olan halde heç ehtiyac bilmir ki, Ermenistan'daki cemiyetin bir hissəsinə indi büyük bir hissede olur. Demek olmaz ki, cemiyetin hamısı Paşinyan'a dəstəkləyir. Ancak büyük hissəsi, yarısı da olsa, Rusya buna karşı çıkmak da istəmir. Lüzum görmür buna. Ve hemen indiki hükümetle, indiki hakimiyetle de öz maraqlarını təmin edə bilir Ermənistanda. Buna göre de öz təbii axarında, yani bu siyasi proseslerin devam etmesini istiyor. Ve tabii ki seçki keçirilsə de, keçirilməsə de, indiki hakimiyet kalsa da, kalmasa da, Ermənistanda olan qüvvə Rusiyanın maraqlarıyla hesablaşmalıdır.
Doğru. Son olarak Sayın Hikmet'i. Şimdi Ermenistan Başbakanı'nın bu açıklamaları sizce Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki üçlü barış planını kabul ettirmek için efendim Ermeni kamuoyunu ikna etmeye yönelikti desek ne kadar katılırsınız siz?
Bu düzdür. Yani bu məqsədilə bu açıklamalar verilir. Ancak evet. Ermenistan halkının çoxunu bu açıklamalar qane etmeyecektik. Çünkü Ermenistan müharibədə çox pis uduzubdu və uzun illər xob əgər bu torpaqlar Ermənistanın deyildisə nəyə saxlamışdınız? Əgər verməliydiniz, niyə xob bunu yəni qabaqçadan bilmədiniz ki, bunu sülh əsasında, danışıqlar əsasında qaytarasınız? Bu cür biabırçı vəziyyətdə qoyub qaçmayasınız. 4000 nəfərə qədər insan etkisi verilibdi. Yəni 4000 nəfər Ermənistan ordusundan ölübdi. Elə o cümlədən Azərbaycan ordusundan da bu qədər insan ölübdi. Yəni bunlar səbəb olur ki, nə qədər də yəni Paşinyan hakimiyyəti çalışsa xalq qane olmayacaq. Ancaq niyə xalq bu hakimiyyətə qarşı ciddi direniş göstərmir və tez bir zamanda silib atmır bunu? Çünki Ermənistanın problemleri, iqtisadi, ictimai problemleri, iqtisadi, məişət problemleri həddən artıq çoxdur. Yəni, erməni xalqı qorxur ki, əgər indiki hakimiyyətdə kənarlaşdırılsa, keçəndəki, yəni, korrupsiyoner adamlar da qayıdıb hakimiyyətdə otursalar, nəinki vəziyyət daha yaxşılaşmayacaq, bir qədər də pisləşəcəkdir. Ona görə de, ancaq yəni, xalqın fikrinə təsir edib, xalqı qəlbən razı salmaq mümkünsüz bir şeydir bu indiki şəraitdə.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hikmet'im.
Sağ olun, minnettarım.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikmet'i ile konuştuk. Röportajımızda Ermenistan Başbakanı'nın son açıklamaları ve istifa edeceği ile ilgili son ifadeleriyle ilgili bugünkü analizimizi ve röportajımızı sizinle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabilirsiniz. Öbileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız. Risalet gazetesinde İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani'nin İran ve Çin arasında imzalanan işbirliği belgesini aktif direniş politikasının bir parçası nitelemesi, Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuk Cihanpur'un İran ve Çin'in başta koronavirüs salgını ile mücadele olmak üzere çeşitli sağlık alanlarında işbirliğine vurgu yapması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde İran ve Çin arasında imzalanan 25 yıllık geniş kapsamlı işbirliği belgesine dair bir değerlendirme yazısı dikkatimizi çekiyor. Yazıda şu ifadeler yer alıyor.
İRNA Genel Müdürü Muhammed Reza Noruzpur, İran-Çin arasında imzalanan 25 yıllık geniş kapsamlı işbirliği belgesinin iki ülke ilişkilerinin yol haritası olduğunu fakat yanlışlıkla anlaşma olarak adlandırıldığını belirtti. Noruzpur konu hakkında kaleme aldığı yazıda İran ve Çin'in bazı ülkelerin aksine tarihlerinin zengin ve ortak kültürel noktalarla dolu olduğunu, her iki ülkenin de barış ve gelişme yönünde faaliyet gösterdiğini söyledi. Çin'in teknolojik olarak büyük gelişmelerine değinen Noruzpur, Çin'in Batı Asya bölgesinde varlığı ve İran ile dengeli işbirliğinin diğer ülkelerle düşmanlık gütmezken, üstelik diğer ülkelerle işbirliğinin tamamlayıcısı olacağını söyledi. Çin'in dünyanın ekonomik ve askeri olarak en büyük gücü haline dönüşmekte olduğunu ifade eden Noruzpur, bu ülke ile işbirliğinin sadece İran için değil, ilerleme ve dünya değerlerini rol ifa etmek isteyen herhangi bir ülke için gerekli olduğunu, fakat iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin iki farklı bir gereklilik olduğunu söyledi.
Cumhur-i İslami Gazetesi'nde İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın İran ve Çin arasında imzalanan stratejik işbirliği belgesini güç üreten önemli bir etken olarak nitelemesi, Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı General Pilot Ali Rıza Sabahi Ferdin, bu kuvvetlerin ülkeyi savunmanın en ön cephesinde yer aldığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan Gazetesi'nde İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticaretin gelişmesi önündeki engeller hakkında, İran Ticareti Geliştirme Kurumu yetkilisinin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İran Ticareti Geliştirme Kurumu yetkililerinden Behruz Olfat, İran ve Avrupa arasındaki ticaretin gelişmesi önündeki tek engelin ambargolar olduğunu söyledi. Olfat, İran'a yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmadan 3 sene önce ayrılmasına işaretle, bundan önce Avrupa'dan ithalat 15 ve Avrupa'ya ihracat 2 milyar dolar idi. Fakat bu süre zarfında İran ve Avrupa arasındaki ticaret 3'te 1 azalmıştır dedi. Olfat, İran ve Avrupa'nın 11 aylık ticaretinde İran'ın ihracatı 500 milyon dolar ve ithalatının da 4,5 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamların bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 azaldığını söyledi. Amerika yönetiminin değişmesini işaret eden Olfat, Amerika'da yönetim değişikliği ambargoların durumu belli olduğunda anlam kazanır. Zira şu an birçok ülke ambargolardan dolayı İran ile ekonomik ve ticari faaliyetlerini sınırlandırmış durumdadır diye kaydetti. Olfat, Amerika yönetiminin nükleer anlaşmaya geri dönmesinin de ambargoların tam olarak kalkması ile anlam kazanacağını ve İran ile ticaretin kolaylaşması ile mümkün olacağını söyledi.
Camı Cem gazetesinde Amerika'nın İran'ın petrol ihracatını engelleyemediğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Amerika Başkanı Joe Biden'in İran'a azami baskı politikasını uygulamaya devam etmesine karşın İran'ın petrol ihracatının artışını engelleyemediği belirtildi. Son günlerde çeşitli medya organlarında İran'ın petrol ihracatını artmaya başladığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Amerika'nın Kepler firması, Çin'in İran'dan Mart ayında günde yaklaşık 1 milyon varil ham petrol ithal ettiğini, bu rakam son 2 yılda Amerika yaptırımları altında en yüksek rakam olduğunu belirtti. Bu veriler resmi veriler olmamasına karşın İran'ın petrol ihracatı son aylarda birkaç kat arttığını gösterirken, Amerika Başkanı Joe Biden'in İran'a azami baskı politikasını uygulamaya devam etmesine karşın İran'ın petrol ihracatının artışını engelleyemediğini ortaya koyuyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pastoday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pastoday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sinemada Nevruz. Nevruz Bayramı İran'da, diğer birçok etkinlik gibi İran sinemasının eserlerinde yeri olan, hatta başka bayramlara ve etkinliklere kıyasla rolü daha koyu sayılan bir bayramdır. Buna göre de İranlı film yapımcıları çeşitli senaryoları ile yeni yılın başlaması ve Nevruz üzerine eserler yapmaya veya mümkün mertebe senaryonun zemini olarak kullanmaya çalışmıştır. Tarihi Nevruz Bayramı ve İran sanatları ta eski çağlardan birbiriyle sıkı irtibat olmuştur. Bu güzel bayramın en güzel görsel anlatımı olan sinema sanatı da bazı eserlerinde Nevruz Bayramı'na yer vermiş ve bu bağlamda bazı eserler ekranlarda seyircileriyle buluşmuştur. Nevruz Bayramı'nda doğanın renk değiştirmesi sinema eserlerinde güzellik tanımında kullanılan bir meziyettir. Yine mevsimin kıştan ilkbahara doğru değişmesi ve bu değişikliğin insanlarda yarattığı coşku Nevruz Bayramı'nı ön plana çıkaran bir başka özelliktir. Öte yandan her yıl birçok yabancı filmin Ocak ayını veya Noel bayramını işleyerek yeni miladi yılın başlarında ekrana girmesi de yeni yıl ve bayramının muhataplara yeteri kadar cazip geldiğini göstermektedir. İran sinemasında Nevruz Bayramı bazen sadece bir eserde adının zikredilmesiyle yetinecek kadar az işlenmiştir. İslam İnkılabı'ndan önce İran sinemasında Nevruz Bayramı'nı konu eden seçkin bir eser yoktur. İslam İnkılabı'ndan sonra ise ilk eser Bahar adıyla savaş yıllarının yönetmeni Ebu'l-Faz Celili tarafından yönetildi. Dayatılan savaş yıllarında ebeveynini bombardımanlarda kaybeden Hamid, İran'ın kuzeyinde savaş mültecilerinin kampına götürülür. Burada yıllar önce işini kaybeden yaşlı bir orman bekçisi Hamid'in bakımını üstlenir. Kısa sürede iki karakter arasında duygusal bir ilişki kurulur ve çocuk ihtiyar bekçiye işlerinde yardımcı olur. Hamid hastadır. Fakat doğduğu kentin kurtulduğu haberini radyodan duyunca sevinçle hasta yatağından kalkar. Doğanın yeniden doğduğu sırada savaşzede kentlerin kurtuluşu ve bazı ordusu geri püskürtülmesi filme çok güzel bir atmosfer kazandırır. İranlı merhum yönetmen Ali Hatemi hemen hemen tüm eserlerinde İran kültürünü ve gelenek ve göreneklerini işleyen ve Nevruz Bayramı'na da güzel bir tablo misali eserlerinden birinde yer veren bir yönetmendir. Ali Hatemi yaklaşık 30 yıl boyunca İran Sineması ve Televizyon Kurumu'nda çalıştı ve her iki sektörde İranlı kültürü ve kimliği işlediği için seyircilerin ilgi odağındaydı. Kemalül Mülk adlı filmde yeni yıla girildiğini ilan eden top sesi duyulunca yeni yıl duası İzzetullah entizaminin canlandırdığı Kral Nasreddin tarafından okunur ve 1313 yılına girildiği ilan edilir. Bu filmde İranlı ünlü ressam Kemalül Mülk'ün Ayna Salonu adlı ünlü tablosunun ilk kez görücüye çıkması Nevruz Bayramı'na denk gelmiştir. Böylece bu eserde hefsin sofrası ve yeni yıla giriş merasiminden unutulmaz bir görüntü yaratılmış oluyor. Gerçi bu irtibat Kemalül Mülk'le tarihi Nevruz Bayramı arasında tek irtibat faslı oluyor ve filmin devamında başka bir irtibat bulunmuyor. Aslında İran sinemasında Nevruz Bayramı eski bir gelenek olarak ele alındığını söylenemeyiz. Genellikle de bu bayram merasimleri ve gelenekleri senaryoyla bütünleşerek daha çok sosyal meseleler ele alındığı anlaşılıyor. Ancak Asker Ferhadi'nin Çarşamba Suri adlı filmi yapmasıyla beraber İran sinemasında Nevruz konulu önemli filmlerden birinin yapımı gerçekleşmiş oluyor. Filmin konusu yılın son salı gecesinde geçiyor ve bayram öncesi ev temizliği, sebze ve kırmızı balık satışı işleniyor. Filmin özeti şöyle. Nevruz Bayramı yaklaşıyor ve herkes evine temizlik yaparak yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Evlilik hazırlığı yapan genç bir kız, Çarşamba Suri merasimi yapıldığı gün temizlik için orta gelirli bir ailenin evine gidiyor. Evin gergin ve üzücü atmosferi, Çarşamba Suri etkinliğinin gürültüsü ve diğer sesler oldukça huzursuz ve istikrarsız bir atmosfer yaratıyor. Temizlikçi kızın bu aileyle bir gün birlikteliği birçok muğlaklığa açıklık getirirken aynı zamanda birçok soruya da cevap veriyor. Bu eser yönetmen Ferhad'in üçüncü sinema eseri olarak yurt içinde ve dışında yoğun ilgiyle karşılaştı ve günümüz yaşamı hatta Nevruz Bayramı'nı ekranlara taşımayı başardı. Rıza Mirkerim'i de iki önemli eserinde Nevruz Bayramı'nı işleyen ve bu etkinliği senaryonun ana çizgisiyle en iyi biçimde birleştiren bir yapımcıdır. Çocuk ve Asker Rıza Mirkerim'in ilk eseridir. Bu konusu bayram öncesi günlerde yaşanır. Behmen, Orasan eyaletinin köylerinden birinde bir karakolda vatani görevini yapmakta ve yeni yıl ve Nevruz bayramı tatilinde kendi köyüne giderek evlilik hazırlığını yapmak istemekte. Fakat komutanı ona izin vermemektedir. Bayram gecesi bir çocuk hırsızlık suçundan karakola getirilir. Komutan Behmen'i söz konusu çocuğu Tahran'da suçlu çocuklarla ilgilenen merkeze teslim etmekle görevlendirir. Asker Behmen yeni yılla beraber hayatında yepyeni bir macera olan ve değişmesine yol açan bir yolculuğa başlar. Rıza Mirkerim'in Çok Uzak, Çok Yakın adlı eseri de yeni yıla girerken başlıyor. Ve Nevruz Bayramı'nın ilanı ile birlikte çölde devam ediyor. Mirkerim'i bu eserinde bayram gecesinin kalabalığını ve hepsin sofrasının bazı bölümlerini anlatıyor. Doktor Alem, beyin ve nöroloji uzmanı ve kendini işine adayan ve oğlu Saman'ı unutan bir babadır. Çölün dipsiz gökyüzü milyarlarca yıldızıyla Saman'ın karşısındadır ve o da kendini bu yıldızlara kaptırmıştır. Doktor Alem, birden oğlunun tedavisi mümkün olmayan hastalığını öğrenir ve bu yüzden her şeyi bırakıp çölün ortasına geçerek oğluna yakınlaşmaya çalışır. Mirkerim'i Doktor Alem'in hayatının dönüm noktasını Nevruz Bayramı'na denk getiriyor. Doktor Alem'in yolculuğuna başlaması ve çölü aşması onu bir başka dünyaya taşıyor ve yönetmen Nevruz Bayramı'nı bu geçiş anı için seçiyor. Nevruz Bayramı balığı, İranlı yönetmenlerin sevdiği nesnelerden biridir. Bunu bu yönetmenlerin eserlerinde bu nesneyi diğer Nevruz nesnelerine kıyasla daha fazla kullanmış olmamalarından anlamak mümkün. Menuçehr, Askeri Nesib'in eseri olan Sis'in Ötesi adlı filmin senaryosu iki kırmızı balığın kaderi üzerine yazılmıştır. Yönetmen maceranın anlatımı için Nevruz Bayramı'nın son günlerini seçmiştir. Bu iki balığın kaderi yaşam tarzında bazı noktaları anlatıyor. Buna göre iki balıktan biri ölüyor, öteki yaşamına devam etme şansı buluyor. Ve bu hayat ve memat durumu iki balığın kaderinden daha ötesinde bir mesaj iletiyor. Filmde yönetmen senaryosunun karakterinin yolculuğu bahanesiyle ilkbahar duasını ve Nevruz Bayramı havasını seyircileriyle paylaşıyor. İranlı bir başka yönetmen Kambuzya Pertovi'de Balık adlı eserinde eski yılın son saatlerini çok doğru biçimde değerlendiriyor. Yönetmen filminde yer alan üç çocuğu Tahran'ın ara sokaklarında muhatabını öykünün başında kaygılandırdığı balıkların hayatını sürdürmeleri için bazı imkanlar yaratmakla görevlendiriyor. Seyircide balıkların hayatta kalıp hepsinin sofrasının başına konulan kaplarda yüzüp yüzemeyeceklerini merak ediyor. Ancak yönetmenin balıkların öyküsünü anlatırken gizli kaygıları bu bekleyişi daha da zorlaştırıyor. Ancak İranlı ünlü yönetmen İbrahim Hatimi Kiya'nın Nevruz'dan rivayeti bu bayramın felsefesi ve gelenek ve görenekler ile pek ilgisi bulunmuyor. Ve sadece yılın son günlerinde halkın yoğunluğu ve uğraşların artmasına vurgu yapıyor. Bu eserin senaryosuna göre Nevruz Bayramı'na bir gün kala bir savaş gazisi tedavi için yurt dışına sevk ediliyor. Bayram tatili para tedarikini zorlaştırması stresi ve baskıları artıyor. Ve nihayetinde macera beklenmedik bir şekilde devam ediyor. Film, savaş gazisinin şehit düşmesi ve yeni yılın kutlanması ile son buluyor. Oysa yapımcının tabiriyle şartlar hiç değişmemiş ve Nevruz değişim yaratma özelliğini kaybetmiştir. Bu arada İran sinemasında Nevruz Bayramı'na yeni bir açıdan bakabilen yapımcıların da bulunduğu ve seyircilerine Nevruz tatilini geçirmek üzere kenti dolaşmayı ve bilinmeyen yerlerini keşfetmeyi öneren yönetmenlerin de var olduğunu belirtmek gerek. Yönetmen Darius Mehrjoui, Tahran adlı eserinde bu öneriyi doğrudan gündeme getirerek Nevruz Bayramı'nı başka bir açıdan anlatıyor. Bir aile eski evlerinde yeni yıla girmeyi beklerken birden çatı eskimişlik ve yağmur yüzünden çöküyor. Aile bu krizi atlatmak ve Nevruz Bayramı'nı boş geçirmemek için Tahran'ı dolaşmaya karar verir. Aile fertleri yaşlıları dolaştıran otobüse biniyor. Böylece Tahran'ı dolaşma faslı başlıyor. İçinde yaşadıkları kentin insanlarını ve bilinmeyen yerlerini tanımak yönetmene göre Nevruz'un önemli getirileridir ve sinemada geleneksel Nevruz tabirinden farklı bir tanım ve görüntü sunmaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, sinemada Nevruz isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Yemen Savaşı'nın 7. yılına girmesi
ve Korsan İsrail'de son 2 yılda 4. kez erken seçimlere gidilmesi
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Yemen Savaşı 23 Mart Cuma günü 7. yılına girdi. Veriler bu savaşta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğünde belirtilen savaş suçu, beşeriyete karşı cinayet, barışa karşı cinayet gibi açıkça ifade edilen suçlar işlendiğini gösteriyor. Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Seri, savaş hakkında yaptığı açıklamada Suud rejiminin başını çektiği ittifak, son 6 yılda Yemen topraklarını 260 bin kez bombardıman ettiğini belirtti.
Yemen Sağlık Bakanlığı da savaşın 6. yılı sona ererken yaptığı açıklamada bu savaşta 43 bin Yemenli hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını, yaklaşık 4 milyon Yemenli mülteci durumuna düştüğünü belirtti. Hastalık ve açlıktan bu savaşta Yemen milletine dayatılan iki büyük acıdır. Aynul İnsani adlı İnsan Hakları Merkezi'nin raporuna göre Yemen'de son 6 yılda Suud İttifakı'nın dayattığı savaşta 3821 çocuk ve 2394 kadın hayatını kaybetti, 4183 çocuk ve 2815 kadın yaralandı.
Yemen Sağlık Bakanlığı, Suud İttifakı'nın dayattığı savaşta 3 bin çocuğun kalp rahatsızlığı yaşadığını, 500 bin çocuğun karaciğer hastalıklarından acı çektiğini, 2 bin çocuğun da gözlerinden rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Ancak Sana Havalimanı kapalı ve kuşatma altında olduğundan bu çocukların tedavisi için yurt dışına sevk edilmeleri mümkün değildir. Yemen Sağlık Bakanlığı ayrıca Yemen'e yakıt sevkiyatının engellenmesinin, bu ülkede tehlike çanları çalmaya başladığını, zira bu durumda 1500 hastane ve sağlık merkezi ve 400 kan bankası ve laboratuvar kapanma eşiğine geldiğini kaydetti.
Tüm bu anlatılanlar, mazlum Yemen milletine dayatılan savaşın verdiği zararların sadece küçük bir bölümüdür. Bu savaş aynı zamanda Yemenli vatandaşların hayatını doğrudan etkileyen bir takım hasarları da olmuştur. Yemen Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suud İttifakı'nın saldırıları Yemen'in iletişim altyapısına 1.4 milyar dolar zarar verildiği belirtildi. Yine Aynul İnsani İnsan Hakları Merkezi'nin raporuna göre altyapı alanlarında Suud savaş uçakları 15 havaalanı, 16 liman, 4764 cadde ve köprüyü, 307 elektrik istasyonunu, 551 iletişim merkezini ve 2228 su deposunu imha etti.
Tahran Radyosu.
İktisadi altyapı alanında Suudi İttifakı'nın son 6 yılda karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda 395 atölye ve fabrika, 11.387 ticari merkez, 416 çiftlik ve 292 yakıt taşıyan tanker tahrip oldu. Anul İnsaniye İnsan Hakları Merkezi'nin raporuna göre bu saldırılarda yine 571.190 konut, 178 üniversite binası, 1413 cami,
367 turistik merkez, 390 hastane ve dispanser, 1102 okul ve eğitim merkezi, 7191 tarım arazisi, 143 spor tesisi, 247 tarihi eser ve 47 medya binası hedef alınarak tahrip oldu.
Yemen Savaşı 7. yılına girerken, savaşın son bulması doğrultusunda aydın bir ufuk gözükmezken, diğer yandan şimdi Yemen ordusu ve halk güçlerinin Suud rejiminin stratejik noktalarına ağır darbe indirebileceği kapasiteye kavuştuğu ve bu rejim Yemen ordusu ve halk güçlerine karşı daha da kırılgan hale geldiği anlaşılıyor.
Geçen hafta Yemen Savaşı 7. yılına girerken Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Riyad yönetiminin Yemen'de ateşkes için yeni inisiyatifini açıkladı. Suud rejiminin yeni önerisinde Sana Havalimanı ve Hudayda Limanı'na yönelik kuşatmanın kaldırılması, Ensarullah Hareketi'nin ateşkes önerisini kabul etmesine endekslendi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan öneri hakkında yaptığı açıklamada, öneride Birleşmiş Milletler gözetiminde Yemen'de geniş kapsamlı ateşkes anlaşması yer aldığını, bunun için Mansur Hadi yönetimi ve Ensarullah Hareketi'nin öneriyi kabul etmeleri gerektiğini belirtti.
Ancak Yemen'in Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Milli Kurtuluş Hükümeti'nin müzakereci heyetinin başkanı Muhammed Abdüsselam Twitter hesabında Suud rejiminin ileri sürdüğü plana gösterdiği tepkide şu ifadeleri kullandı. Suudi Arabistan, Yemen'e dayatılan savaşın bir parçasıdır. Buna göre Yemen'in saldırıya ve kuşatmaya maruz kaldığı gerçeğini göz önünde bulundurmayan her türlü öneri ciddi olamaz ve yeni bir şey içermez.
İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Kurmayı Hüseyin Emir Abdullahyan ise Yemen Savaşı 7. yılına girmesi dolayısıyla Suud rejiminin ortaya attığı yeni önerisini gösterdiği tepkide şöyle yazdı. Yemen milletinin Amerikan-Suudi ittifakının saldırısına karşı direnişi üzerinden 6 yıl geçti. Suud rejiminin dışişleri eski bakanı Adil Cübeyr 15 günde Husileri yok edeceğini iddia etmişti. Ancak bugün Yemen direnişi zafer kazandı ve Suudi elebaşları şaşkındır.
Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Abdülmelik Bedrettin Husi ise geçen Perşembe günü Yemen Savaşı 7. yılına girmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada Suud rejimi tüm gerçekler aydınlığa kavuşmasına karşın hala bu durumdan ibret almadığını belirterek şöyle dedi. Suud rejimi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika-Siyonizm ekseninin düşmanı ve tehlikeleri tanıma doğrultusundaki istihbarat raporlarına körü körüne güvenmesi sürekli yanlış kararlar almalarına yol açıyor. Abdülmelik Husi ayrıca Birleşmiş Milletler'in Yemen Savaşı'na yönelik uygulamalarını eleştirerek şöyle dedi. Bu savaşta ne zaman Suud İttifakı ahlaki, askeri ve siyasi açıdan sıkışırsa Birleşmiş Milletler müdahale ediyor ve Yemen milletine savaştan el çekin diyor. Şimdi konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyoruz.
Mutlaka şöyle bir durum var. Mehmet bin Selman veya Katar veya Bahreyn veya o küçük tefek ülkeler eskisi gibi Kushner arkalarını alıp, Trump arkalarını alıp her istediklerini yapmakta yapamayacaklar. Bu muhtemelen şeyle bile ilgili olabilir. Yemen Savaşı ile ilgili olabilir. Biliyorsunuz Yemenli savaşçılar bazen tarihsiz kaldıklarında Suudi Arabistan'ın petrol şirketi olan Aramco'ya saldırılar yapıyorlar. Oraya vuruyorlar ve Suudi Arabistan'ın petrolünde aksama meydana geliyor. Amerikan emperyalizmi için Yemen'in veya Suudi Arabistan'ın güvenliğinden çok Aramco'nun yani dünyanın en büyük ne derler 200 trilyon dolarlık bir sermayesi var Amerika'nın orada. Onun güvenliği önemli. Onun hisse senetleri önemli. Bu nedenle zaten Amerika'nın Yemen'deki bu denli sürdürülen Mehmet bin Selman'ın özellikle inadına bu savaşı sürdürmesi Yemen halkına karşı çok fazla da hoşnut kalmıyor. Kaldıkça demokratların nihayetinde Amerikan kamuoyunda da bir demokrasi, insan hakları parantezinde bir böyle bir şeyler var yani, imajlar var. Bu imajlar yerine bir olmuş vaziyettedir.
Suudi ve ortaklarının Yemen'in diğer yerlerindeki bombardımanları, Siyonist İsrail rejiminin ne derler, Şam'ın, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında birkaç yeri füzeyle bombalaması, orada 3 kişinin ölmesi ve aynı zamanda özellikle İdlib civarında tekrar IŞİD terör örgütünün hareketlenmesi ve yeni eylemlere gerçekleştirilmesine bakacak olursak, ben bunların asla tesadüfü, zaten asla ve hiçbir şey tesadüf değildir bu dünyada. Bunların bir merkezden koordine edildiğini, bir merkezden idare edildiğini ve bu merkezi biliyoruz ki bir veya Riyad, bir veya Tel Aviv ve bir daha da tabii ki batıdaki işte İngiltere, Amerika'dır. Bunu düşünecek olursak bunların hepsi nihayetinde geçen yıl ve ondan önceki başlayan olayların arkasından Suudi koalisyonunun Suriye'de yenilgisi, Irak'ta istediği hedefine varmaması, Yemen'de bu kadar, Yemen'de tabii ki ortaklarla beraber bu denli büyük masraflara ve eylemlere girmesine rağmen deyim yerindeyse bir arpa boyu mesafe almamasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı böyle provokasyonlar devam edecektir. Ama ben eminim Yemen halkı bütün direnişiyle, bütün cüzüyle bu Suudi Arabistan'ın ve ortaklarına papuç bırakmayacaktır. Ve önümüzdeki inşallah 2021'de de yine direnişlerine devam edeceklerdir. Filistinliler direnişlerine devam edeceklerdir. Suriye hükümeti toprak bütünlüğünü tamamlayacaktır. Zira açıkçası şöyle bir şey var. Kötülük her zaman kötülüğünü yapmak ister. Ve ne Suudi Arabistan değişir, ne Siyonist İsrail değişir, ne de emperyalist Amerika değişir. Böyle düşünüyorum ben.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta 23 Mart Salı günü Korsan İsrail'de son 2 yılda 4. kez erken seçimler düzenlendi. Seçim sonuçları açıklandı ve yine önceki 3 seçimde olduğu gibi hiçbir ittifak yeni kabine kurmak için gerekli olan 61 sandalye elde edemedi. İsrail parlamentosunun 120 sandalyesi bulunuyor ve başbakan kabineyi kurabilmek için en az 61 temsilcinin desteğini kazanması gerekiyor.
İsrail'de 2019 yılında 2 ve 2020 yılında da bir kez erken seçime girildikten sonra 2021 yılında da ilk kez yeniden erken seçime gidildi. Bu seçimlerde Benjamin Netanyahu'nun Likud partisi 30 sandalye kazandı. Böylece en çok sandalye kazanan parti oldu. Ancak bu parti Mart 2020'de düzenlenen seçimlere kıyasla 6 sandalye kaybetti. Seçimlere katılan her 13 siyasi parti ise İsrail parlamentosuna girmek için gerekli olan barajı aşmayı başardı. Böylece şimdi yeni parlamentoda dini, seküler, milli, Arap ve liberal partilerin tümünün temsilcisi bulunuyor.
Buna karşın Siyonist rejimde yeni kabinenin nasıl kurulacağı belirsizliğini sürdürüyor. Bu seçimlerde Benjamin Netanyahu'ya destek veren sağ partiler toplam 52 sandalye kazandı. Ancak Netanyahu'nun rakip partileri toplam 59 sandalyesi bulunuyor. Bu sayıdan 17 kadarı Yesh Etid partisine ait. Benny Gantz liderliğinden Mavi Beyaz partisi ise sadece 8 sandalye kazandı. Dolayısıyla Benjamin Netanyahu ve müttefikleri yeni kabineyi kurmak için 9 sandalyeye ve rakipleri sadece 2 sandalyeye daha ihtiyacı bulunuyor.
Bu arada sağcı Likud partisinin üst düzey yöneticileri Netanyahu'yu seçim sürecini parti üyeleriyle istişare etmeden ilerlettiği için sert bir şekilde eleştiriyor. Likud partisinin üst düzey yöneticileri Netanyahu seçim kampanyaları sırasında en az 40 sandalye kazanacağını iddia ettiğini belirtiyor. Oysa bu parti sadece 30 sandalye kazandı ki bu da son 4 seçimde en kötü sonuç sayılıyor. İsrail'in 12 kanalı Likud'un üst düzey yöneticileri bundan önce susmak ve Benjamin Netanyahu ne derse uymak için anlaştıklarını, böylece Netanyahu'nun partiyi iktidar yapmasını beklediklerini fakat buna rağmen Netanyahu sözünü yerine getiremediğini ve İsrail'i yeni bir seçime doğru sürüklediğini belirtti.
Aslında Likud Partisi hatta bu partinin üssü sayılan kentlerde bile önceki seçimlere kıyasla daha az oy kazandı. Örneğin bu parti işgal altındaki Kudüs'te önceki seçimlerde %28 oy oranı %21'lere geriledi. Öte yandan son seçimlere 125 bin yeni seçmen eklenirken oy kullananların sayısında 180 bin gerileme oldu ki bu da önceki seçimlere katılan 250 bin seçmenin bu seçimlerde oy kullanmadığını ortaya koydu. Buna göre İsrail Demokrasi Kurumu Başkanı Yohanan Poltzer, seçim sonuçlarını İsrail'de son yılların en ağır siyasi krizin devam edeceğini gösterdiği şeklinde yorumladı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.